Ayrım 64, sayfa 547. Şasa, seçim kampanyasına Somerset West yöresindeki izciler salonunda bir açık toplantıyla başladı. Tara ile ikisi Cape Town'dan 30 mil yol yapıp bu güzel dağ kasabasına geldiler. Tara, eski Packard'la gitmekte direnmişti. Şasa'nın yeni rolsünde kendini hiç rahat hissedemiyordu. Tek tekeri, 100 siyah çocuğun doğumundan ölümüne kadar tüm eğitim ve bakım masrafları kadar para tutan bir arabada nasıl yolculuk yapabiliyorsun? Şasa bu sefer her nasılsa servetini seçmenlerinin gözüne sokmamak akıllılığını gösterebildi. Tara, para konularında gerçekten çok farklıydı. İstikbal vaat eden bir politikacının yanında bundan iyi bir eş olamazdı. Dört güzel çocuk anası, açık sözlü, güçlü fikirlere sahip bir kadındı. Kalabalık grupların maymun iştahlılığını, dönekliğini, saplantılarını iyi tanıyan biriydi. Üstelik çok da güzeldi. Onca doğuma rağmen vücudunu da iyi korumuştu. İnce belli, biçimli kalçaları, bir tek göğsü biraz irileşmişti. "Jane Russell'ı bile bastırırsın," diyerek gülüyordu Şasa. Tara ona sert sert baktı. "Ahlaksız bir gülüş," diye suçladı. "Kafandan geçenleri bana söylemene gerek yok. Sen bugünkü konuşmanda neler söyleyeceğini anlat." Şasa konuşmasının provasını yaptı. Jestleriyle birlikte. "Burada biraz uzun duraklayacağım. Burada ateşli ve kararlı görüneceğim. İmparatorluk konusunu o kadar fazla vurgulamayacağım. Modası geçti artık." Tara arabayı çok hızlı sürdü. Yolculuk çabucak bitti. Binanın dışına Şasa'nın koca koca posterleri yapıştırılmıştı. İçerisi sevindirecek kadar kalabalıktı. Bütün sandalyeler dolu olduktan başka arkada bir düzine kadar genç de ayakta duruyordu. Öğrenci gibiydiler. Şasa onların seçmen yaşında olup olmadıklarından kuşku duydu. Birleşik Parti'nin bölge başkanı yakasında parti rozetiyle ilerleyip Şasa'yı tanıtılmaya ihtiyacı olmayan biri olarak tanıttı. Geçen dönemde parlamentodaki hizmetleri ortadaydı. Derken Şasa ayağa kalktı. Lacivert elbisesiyle pek uzun boylu ve şık görünüyordu. Saçları modaya uygun biçimde kısa kesilmişti. Kolalı beyaz gömleği vardı. Hava kuvvetlerinin kravatını takmıştı. Göz bandı, vatanı için fedakarlık yaptığını kanıtlıyordu. Yüzündeki gülümseme güzel ve içtendi. "Dostlarım," diye başladı ama devam edemedi. Bağırtılar, ayak vurmalar, haykırmalarla kesildi sözü. Şasa bunu şakaya vurmaya çalıştı. Orkestro yönetiyormuş gibi hareketler yaptı ama gülümsemesi giderek sahteleşti. Gürültü dinmek bilmiyordu. Hatta dakikalar geçtikçe daha da artmaktaydı. Sonunda sesini duyurabilmek için bağırarak konuşmaya başladı. 300 kişi kadardılar. Salonun arka kısmını tümüyle onlar doldurmuştu. Tezahürat sırasında Milliyetçi Parti'ye ve o partinin adayına bağlılıklarını açık biçimde belli ediyor, parti bayraklarını ve Manfred Döller'in posterlerini kaldırıp sallıyorlardı. İlk birkaç dakikadan sonra ön sıralarda oturan yaşlı ve orta yaşlı seçmenlerden bir kısmı yaklaşan patırtıyı sezip karılarını salondan çıkarmaya çalıştılar. Onlar da yuhalandı. Birden Tara Courtney kürsüye Şasa'nın yanına fırladı. Öfkeden kızarmış, ela gözleri süngü gibi parıldayarak onlara bağırdı. "Nasıl insansınız siz? Bu hak mı? Kendinize iyi ve dindar insanlar diyorsunuz. Hani sizde anlayış? Adama bir şans tanıyın." Sesi gümbür gümbür öttü. O dayanılmaz güzelliği karşısındakileri etkiledi. Deminki atak halleri biraz siniyordu. İçlerinden bazıları koyun gibi sırıtarak yerlerine oturdular. Gürültü biraz azalıyordu. Ama o sırada kalabalığın arasından iri yarı, siyah saçlı bir adam ayağa kalkıp onları tekrar coşturmaya çalıştı. "Haydi çocuklar, bu hanım evladını kendi vatanına, İngiltere'ye püskürtelim." Şasa o adamı tanıyordu. Mahalli parti yöneticilerinden biriydi. 1936'da olimpiyat takımıyla Berlin'e de gelmiş, savaş yıllarının çoğunu toplama kampında geçirmişti. Stellenbosch Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde eğitmendi. Şasa ona Afrikaner dilinde meydan okudu. Acaba Meyner Roelf Stender hukukun üstünlüğüne ve konuşma özgürlüğüne inanıyor mu? Daha o bu sözleri bitiremeden ilk roket fırlatıldı. Havada bir eğri çizerek gelip masada Tara'nın önünde patladı. İçine köpek dışkısı doldurulmuş bir kese kağıdıydı. Ardından çürük meyveler, tuvalet kağıdı ruloları, ölü tavuklar, çürümüş balıklar yağmaya başladı. Salonun ön tarafında Birleşik Parti yöneticileri ayağa kalkıp düzeni sağlamak amacıyla bağırdılarsa da Roel Stender adamlarına bir ileri işareti çaktı, hepsi birlikte savaşmak üzere ilerlediler. Sandalyeler devriliyor, kadınlar bağırıyor, erkekler küfrediyor, güreşerek birbirlerinin üzerine devriliyorlardı. Şasa, "Arkama geç, ayrılma," dedi Tara'ya, "ceketimi tut." Kendine zorlukla yol açarak kapıya doğru ilerledi. Karşısına çıkana yumruk savuruyordu. Bir tanesi şasanın sol kroşesiyle devrildi. Yattığı yerden, "Hey, ben senden yanaydım," diye yakındı. Ama şasa ona aldırmadan Tara'yı yan kapıdan çıkardı. Packard'a doğru koştular. Tara arabayı ana yola çıkarana kadar ikisinden de ses çıkmadı. Farlar masa dağına doğru dikildiğinde Tara, "Kaç tanesine vurdun?" diye sordu. "Onlardan üç, bizden bir." Sinirli bir kahkahaya gömüldüler. "Galiba bu iş epey eğlenceli olacak." 1948 seçim kampanyası boğaz boğaza geçti. Ülkenin bir kader kavşağına doğru yaklaşmaya başladığı duygusu yaygınlaştı. Smuts taraftarları, milliyetçilerin Afrikaner halkına aşıladıkları duyguların derinliğine çok şaşırıyorlardı. Hemen hemen askeri seferberliğe benzeyen bu tutuma pek de hazır değildiler. Bir takım siyahların oyu tüm beyaz Güney Afrika'nın oyuna katılınca Afrikanerler epey bir çoğunluk oluşturuyorlardı. Smuts kendisini İngilizce konuşan seçmenlerle üst sınıf Afrikanerlerinin destekleyeceğine inanmıştı. Seçim günü yaklaşırken bu zayıf destek de milliyetçi isterisi tarafından baştan çıkarıldı. Birleşik Parti'nin kaderi daha da karardı. Seçime 3 gün kala Senten Yeni Bahçesi'nde 100 kadar yeni sarı gülün dikimini denetliyordu. Sekreterinin evden koşarak gelmekte olduğunu gördü. "Bay Dugan burada efendim." Andrew Dugan, Cape Argus gazetesinin baş yazarıydı. Cape'de en çok okunan İngilizce gazetede oydu. Senten'in iyi bir dostuydu Dugan. Eve sık sık gelirdi ama böyle habersiz çıka gelmesi yine de kabalıktı. Senten'in saçları karma karışıktı. Başında bir eşarp vardı ama yüzü kızarmış, terlemiş, üstelik de makyajsızdı. "Evde olmadığımı söyle," diye emir verdi. "Bay Dugan özürlerini yolluyor ama konu çok acilmiş. Ölüm kalım sorunu," dedi efendim. "Eh pekala, 5 dakikaya kadar geleceğimi söyle." Pantolonuyla kazağını çıkarıp bir elbise giydi, yüzüne biraz pudra sürdü, sonra Dugan'ın bulunduğu okyanusa bakan ön salona girdi. "Hoş geldiniz," derken sesi pek de hevesli değildi. Yanağını da uzatmadı. Bu küçük işaretler hoşnutsuzluğu belirtiyordu. Andrew özür diledi. "Neler hissettiğini biliyorum Senten. Böyle çıka gelmem büyük terbiyesizlik. Ama seninle konuşmam şarttı. Telefonla da olmazdı. Lütfen beni bağışladığını söyle." Senten yumuşadı, gülümsedi. "Bağışlandın. Kanıtlamak için de sana bir fincan çay ikram edeceğim." Portakallı çaydan birazını fincana koydu, kanepeye onun yanına oturdu. "Ölüm kalım mı?" diye sordu. "Daha doğrusu ölüm doğum." "Çok ilginç, lütfen devam et Andy." "Senten, akla sığmaz iddialar geldi bana. Belgelerle de desteklendiğinden ilk bakışta doğru gibi gözüküyor. Eğer doğruysa yayınlamaya mecbur olacağım. İddialar seni ve aileni ilgilendiriyor. Ama özellikle de seni ve Şasa'yı. Çok yıkıcı iddialar." Sesi söndü, devam etmek için izin ister gibi Senten'e baktı. "Devam et lütfen." Senten'in içi kıpır kıpır, dışı sakindi. "Olduğu gibi yansıtmak gerekirse Senten, Blaine'le olan evliliğinin senin hayatındaki ilk ve tek gerçek evlilik olduğu ileri sürülüyor." Senten, yüreğinin kurşun gibi ağırlaştığını hissetti. "Bu durumda Şasa'da gayrimeşru oluyor." Senten onu susturmak için elini havaya kaldırdı. Bir soruma cevap ver. Sana bunları yollayan Milliyetçi Parti'nin Hotanto Holland adayı ya da onun adamları. Doğru tahmin ettin mi? Adam başını hafifçe eğdi ama kaynaklarımızı açıklayamayız dedi. Gazetemizin politikasına aykırı olur. Bir süre sessiz kaldılar. Andrew Dugan onun yüzünü inceledi. Ne inanılmaz bir kadındı. Felaket karşısında bile yıkılmıyordu. Onun hayallerini kendisinin yıkacağını düşünmek Dugan'ın içine bir hüzün duygusu verdi. Senten'in hayallerini tahmin ediyor, ona anlayış gösteriyordu. Shasa Courtney'in millete sağlayacağı çok yarar vardı. Belgelerin var herhalde dedi Senten. Adam başını iki yana salladı. Muhbirim onları elinde tutuyor. Yazıyı seçimden önce yayınlayacağım konusunda garanti istiyor. Sen o garantiyi verecek misin? Senden iddiaları reddeden bir destek alamazsam o zaman yayınlamak zorundayım. Hem önemli hem de kamuyu ilgilendiriyor. Bana yarın sabaha kadar süre tanı dedi Senten. Sonra bir kararsızlık geçirdi ve ekledi. Kişisel bir rica endi. Pekala diyerek razı oldu gazeteci. Sana o kadarını borçluyum. Ayağa kalktı. Üzgünüm Senten. Zaten çok fazla vaktini aldım. Andrew Dugan gider gitmez Senten üst kata çıktı, banyosunu yaptı, üstünü değiştirdi. Yarım saat sonra Daimler'e binmiş, Stellenbosch yoluna koyulmuştu. Arabayı Van Schoyer ve De La Rey firmasının önüne park ettiğinde saat 5'i geçiyordu ama ön kapıyı ittiği zaman kapı açıldı, ortaklardan birinin orada hala çalışmakta olduğunu gördü. Manier De La Rey bugün biraz erken çıktı. Bir dosyayı evine götürdü, kesintisiz çalışmak istedi. Benim işim son derece acil. Bana evinin adresini verebilir misiniz? Sevimli ama gösterişsiz bir evdi. Nehir kıyısında, Lanzerac malikanesinin bitişiğindeydi. Birisi bu bahçeye çok iyi bakmıştı. Yılın bu geç mevsiminde bile bahçe çiçek doluydu. Oysa dağlarda ilk karlar kendini göstermeye başlamıştı bile. Senten'e kapıyı bir kadın açtı. İri yarı, sarışın bir kadındı. Güzel bir yüzü, kocaman göğüsleri vardı. Gülümsemesi biraz tutuktu. Kapıyı yarısına kadar açmıştı. Manier de la Rey ile konuşmak istiyorum. Senten bunu Afrikaner dilinde söylemişti. Lütfen ona Bayan Malcomes'in geldiğini haber verebilir misiniz? Kocam çalışıyor, onu rahatsız etmek istemem. Ama içeriye buyurun, sizinle görüşmek isteyip istemediğini kendisine sorayım. Senten'i ön salonda yalnız bıraktı. Duvarlar koyu kırmızı duvar kağıdıyla kaplıydı. Kadife perdeler, ağır Alman mobilyaları vardı. Senten oturamayacak kadar gergindi. Şöminenin önünde ayakta duruyor, duvarlardaki resimlere görmeden bakıyordu. Bir ara gözetlendiğini hissetti. Hemen döndü. Kapı aralığında bir çocuk duruyor, gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Güzel bir çocuktu. 7-8 yaşlarında vardı. Başı sarı büklelerle dolu, kara kaşlarının altındaysa kara gözleri vardı. Gözler Senten'in gözleriydi. Onları hemen tanıdı. Kendi torunuydu bu çocuk. İçgüdüsel olarak biliyordu. Duyduğu şoktan titredi. Çocukla birbirlerine baktılar. Kendini toparladı. Yavaşça çocuğa yaklaştı. Elini uzatıp gülümsedi. Merhaba dedi. Adın ne senin? Adım Lothar de la Rey dedi çocuk gururla. Yaşım da hemen hemen 8. Lothar diye düşündü Senten. Bu isim nice anıları, acıları geri getirdi, duygularına yükledi. Ama gülümsemesini korumayı yine de başardı. Ne kocaman, ne güzel bir çocuk diye söze başladı. Tam çocuğun yanağına dokunacağı sırada kadın kapıda çocuğun yanında belirdi. Burada ne işin var Loti? Diye azarladı çocuğu. Daha yemeğini bitirmemişsin. Hemen masaya dön. Duyuyor musun? Çocuk fırlayıp odadan çıktı. Kadın Senten'e gülümsedi. Özür dilerim. Çok meraklı oluyorlar bu yaşta. Kocam sizi kabul edecek Mevrö. Lütfen benimle gelin. Senten torunuyla karşılaşmaktan hala sarsılmış durumda, bu sefer kendini oğluyla yüz yüze gelmeye hazırlamak zorundaydı. Bir şok daha yaşayacaktı. Buna hazır değildi. Manfred kağıtlarla dolu bir masanın başında ayaktaydı. Ona ateş saçan sarı gözlerle bakıyordu. "Bu eve hoş geldiniz diyemeyeceğim Bayan Malcolmes," dedi İngilizce olarak. "Ailemin de benim de can düşmanısınız." "Bu doğru değil." Senten sesini çıkarabildiğinde soluk soluğa olduğunu fark etti. Kendini toplamak için umutsuzca uğraştı. Manfred elini havada salladı. "Babamı soydunuz, ona hile yaptınız, sakat bıraktınız. Sizin yüzünüzden ömrünün yarısını hapiste geçirmek zorunda kaldı. Onu şimdi görseniz, nasıl kırık ve zayıf olduğunu bilseniz, buraya benden iyilik rica etmeye gelmezdiniz." "İyilik istemeye geldiğimden emin misiniz?" Senten'in ağzında acı bir gülüş biçimlendi. "Başka ne için olabilir? Hep peşimdesiniz. Babamın duruşmasında sizi ilk gördüğüm günden beri. Bana bakıyordunuz, beni izliyordunuz. Aç bir aslan gibi. Babamı mahvettiğiniz gibi beni de mahvetmek istediğinizi biliyorum." "Hayır." Senten başını hırsla iki yana salladı ama Manfred acımadan devam etti. "Şimdi de buraya gelip benden iyilik dilenme cesaretini buluyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorum." Masanın çekmecesini açtı, bir dosya çıkardı. Dosyayı açtı, içindeki kağıtların masanın üzerine dökülmesine izin verdi. O kağıtların arasında Senten kendi doğum sertifikasını ve eski gazete küpürlerini tanımıştı. "Bunların hepsini size ben mi okuyayım yoksa kendiniz mi okursunuz?" "Dünyaya sizin bir orospu, oğlunuzun da bir piç olduğunu göstermek için başka kanıta ihtiyacım var mı?" Senten onun bu sözleri karşısında irkildi. "Çok iyi araştırmışsın," dedi alçak sesle. "Evet, çok iyi. Elimdeki kanıtlar..." "Hayır," diye karşı çıktı Senten bu sefer. "Bu kanıtlar tamam değil. Sen benim bir tek piç oğlumu biliyorsun. Oysa bir piç daha var. Sana ikinci piç oğlumu anlatacağım." Manfred ilk defa güveninin azaldığını hissetti. Senten'e bakıyor, söyleyecek söz bulamıyordu. Sonunda başını iki yana salladı. "Hiç utanmanız yok," diyerek şaşkınlığını belirtti. "Günahlarınızı dünyaya kendiniz ilan ediyorsunuz." "Dünyaya değil, yalnızca en çok ilgisi olan insana. Yalnız sana, Manfred de la Rey." "Anlayamıyorum." "O halde seni neden izlediğimi anlatayım. Senin deyişinle neden aç bir aslan gibi peşine düştüğümü söyleyeyim. Bu bir aslanın avını izlemesine benzemiyordu. Bir aslanın kendi yavrusunu izlemesine benziyordu. Manfred, sen benim öteki oğlumsun. Seni çölde doğurdum. Ben daha senin yüzünü görmeden Lothar seni alıp götürdü. Sen benim oğlumsun. Shasa da senin abin. Eğer o piçse sen de öylesin. Bu gerçeği açıklayarak onu mahvedersen kendini de mahvedersin." "Size inanmıyorum." Manfred ona baktıkça büzülür gibi oluyordu. "Yalan, hepsi yalan. Annem soylu bir Alman kadınıydı. Elimde resmi var. İşte şu duvara bakın." Senten baktı. "O Lothar'ın karısı," dedi. "Sen doğmadan en az 2 yıl önce öldü." "Hayır, doğru değil, doğru olamaz." "Babana sor Manfred," dedi Senten alçak sesle. "Vintok'a git. Kadının ölüm tarihi orada kayıtlıdır." Manfred o zaman söylenenin doğru olması gerektiğini anladı. Omuzları sarktı, koltuğuna yığıldı, yüzünü avuçlarına gömdü. "Eğer benim annemseniz, nasıl sizden bu kadar nefret edebilirim?" Senten yürüyüp onun başında durdu. "Benim seni terk ettiğim ve reddettiğim için kendime karşı duyduğum nefretten fazla olamaz," dedi. Eğilip onun başını öptü. "Eğer sen," diye fısıldadı. "Ama artık çok geç, hem de pek çok. Senin de dediğin gibi biz iki düşmanız. Okyanuslar ayırıyor bizi birbirimizden. O mesafeyi hiçbirimiz geçemeyiz. Ama ben senden nefret etmiyorum Manfred, oğlum. Senden hiçbir zaman nefret etmedim." Onu masasının başında o durumda bıraktı, dönüp odadan çıktı. Ertesi gün öğle saatinde Andrew Duggan telefonla aradı. Muhbirim iddialarını geri aldı senden. Dediğine göre belgeler, yani konuyla ilgili tüm belgeler yanmış. Bana kalırsa biri onu çıkmaza itti senden. Ama kim olduğunu bir türlü düşünemiyorum. 25 Mayıs 1948 genel seçimlerden önceki gündü. Manfred o gün Hollanda Reform Kilisesi'nde Stellenbosch halkının kalabalık bir kesimine hitap etti. Hepsi sağlam Milliyetçi Parti taraftarıydı. Yabancıların salona girmesine izin verilmemişti. Roelf Stender'le emrindeki eylem birliği sağlamıştı bunu. Ama Manfred konuşmak üzere kalktığında yine de sesini duyuramadı. Öyle bir alkış kopuyor, öyle çılgın bir tezahürat yükseliyordu ki 5 dakika boyunca sessiz beklemek zorunda kaldı. Sonunda herkes oturdu, dikkatli bir sessizlik içinde onun geleceği nasıl gördüğünü dinledi. Smuts yönetimi altında bu sevdiğimiz vatanımızı sütlü kahverenginde melezler dolduracak. Geriye beyaz olarak bir tek Yahudiler kalacak. Şu anda Filistin'de de her köşe başında masum İngiliz askerlerini öldürmekte olanlar da aynı Yahudiler. Bildiğiniz gibi Smuts yeni kurulan İsrail devletini hemen tanımakta gecikmedi. Bu da beklenirdi ondan. Onun efendileri altın madenlerinin Yahudi sahipleridir. Kalabalık bir ağızdan "Skandal!" diye bağırdı. Manfred bir an sustu, sonra devam etti. Bizim buna karşılık size sunduğumuz şey bir plan. Yok, plandan da öte bir model. Cesur, soylu bir model. Halkımızın lekelenmemiş saf kanını korumasını sağlayacak olan bir model. Aynı zamanda bu vatanın tüm halkını da koruyacak olan, Cape siyahlarını, kızıl derileri, kuzey siyahlarını da koruyacak olan bir model. Bunu fedakarca çalışan zeki ve bilge kişiler oluşturdu. Doktor Dönges gibi, Doktor Nicolas Diderikt, Doktor Hendrik French Velvert gibi zeki ve bilge kişiler. Kalabalık bağırarak onu desteklediğini belirtti. Manfred bardağından bir yudum su içip notlarına baktı, onların sakinleşmesini bekledi. Bu model idealist, dikkatle hazırlanmış, başarısızlık ihtimali olmayan bir model. Tüm farklı ırkların barış içinde ve gururlarını koruyarak refah düzeyinde birlikte yaşamasına izin veren ama farklı kimlik ve kültürleri de koruyabilmelerini sağlayan bir sistem. Bu nedenle politikamıza ayrılıkçı adını verdik. Vatanımızı büyüklüğe götürecek olan model budur. Dünya bu modele hayran kalacak. Her yerdeki iyi niyetli insanlar onu kopya edecektir. Biz de bu yüzden Apartheid yanlısıyız. Size bunu sunuyoruz. Pırıl pırıl bir Apartheid modelini. Birkaç dakika boyunca konuşamadı. Sessizlik olunca daha çabuk konuşmaya başladı. Elbette ki en önce halen oy hakkı verilmiş olan siyahların durumunu ele almak gerekecektir. Bir saat sonra konuşması bittiğinde onu salondan omuzlar üzerinde çıkardılar. Tara, Şasa'nın yanında duruyordu. İkisi, Hotanto Holland seçim bölgesinin oy sayımının bitmesini bekliyorlardı. Salonu heyecanlı bir kalabalık doldurmuştu. Gülmeler, şarkılar, şakalaşmalar gırla gitmekteydi. Milliyetçi aday salonun karşı tarafında, yanında uzun boylu, sarışın karısıyla ayaktaydı. Çevrelerinde milliyetçi rozeti taşıyan taraftarları vardı. Birleşik Parti yöneticilerinden biri kalabalığın başları üzerinden Şasa'ya telaşla işaret etti. Şasa o sırada bayan taraftarlarıyla neşeli bir sohbeti sürdürmekteydi. Tara gruptan ayrılıp Şasa'nın yerine sorunun ne olduğunu anlamaya gitti. Birkaç saniye sonra geri döndüğünde onun yüzünü gören Şasa hemen sohbeti kesip ona doğru yürüdü. Kendine zorlukla yol açıyordu. ''Ne oldu sevgilim? Hortlak görmüş gibisin.'' ''Au Baas!'' diye fısıldadı Tara. Transvaal'den telefon gelmiş. Smuts Standerton'da kaybetmiş. Orayı milliyetçiler kazanmış. Ulu tanrım, olamaz. Şasa afallamıştı. Aubaas 25 yıldır oranın temsilcisi. Şimdi onu fırlatıp atamazlar. İngilizler de Winston Churchill'i attı ya dedi Tara. Artık kahramanları kimse istemiyor. Şasa, bu bir işaret diye mırıldandı. Eğer Smuts gidiyorsa hepimiz onunla gidiyoruz demektir. 10 dakika sonra telefonla bir haber daha geldi. Yarbay Blaine Malcomes de Gardens yöresinde 1000 oyluk bir farkla kaybetmişti. 1000 oy. Şasa kendini inandırmaya çalışıyor, başaramıyordu. Ama bu %10'luk bir kayma demek. Şimdi ne olacak? Yetkili o sırada salonun ucundaki sahneye çıkıyordu. Sonuçlar elindeydi. Kalabalık sustu, hevesle oraya döndü. Bayanlar, baylar, Hotanto Holland bölgesi seçim sonuçları diye konuştu adam. Milliyetçi Parti adayı Manfred Delarey 3126 oy. Birleşik Parti adayı Şasa Courtney 2012 oy. Bağımsız aday Claude Sampson 196 oy. Tara Şasa'nın elini tuttu. Birlikte dışarıya çıkıp Packard'ı park ettikleri yere yürüdüler. Ön kanepeye yan yana oturdular ama Tara arabayı hemen çalıştırmadı. İkisi de sarsılmıştı. İkisinin de kafası karmakarışıktı. İnanamıyorum diye fısıldadı Tara. Şasa da sanki kontrolsüz bir trende karanlık bir tünele giriyorum diye mırıldandı. O tünelden kurtuluş yok. Treni durdurmaya da olanak yok. Yavaşça içini çekti. Zavallı Güney Afrika dedi. Geleceğin sana neler getireceğini Tanrı bilir ancak. Yeni Adalet Bakanı yardımcısı çalışma odasından çıkıp binanın uzun koridoru boyunca yürüdü. Birlik binası Pretoria kentine bakan bir tepe üzerinde Sir Herbert Baker tarafından yaptırılmış Güney Afrika hükümetinin çalıştığı binaydı. Dışarıda ortalık kararmıştı ama odaların çoğunda ışıklar yanıktı. Herkes geç saatlere kadar çalışıyordu. İktidarın dizginlerini ele almak kolay iş değildi. Yorucuydu ama Manfred Delarey kendisine verilen görevin her ince ayrıntısının zevkini çıkarıyordu. Gençti, bazılarına göre fazla gençti hatta. Hele de Adalet Bakanı yardımcılığı gibi bir görev için. Ama o kendini kanıtlayacak, onların korkularını boşa çıkaracaktı. Bakanın kapısını vurdu, içeriden "Kombitte" sesini duyunca açıp girdi. Charles Roberts, kara, swart, hemen hemen kusur sayılacak kadar uzun boyluydu. Kocaman ellerini önündeki masaya dayamıştı. Manfred, granit kayaya bir yarık açılıyormuş gibi gülümsedi. İşte sana söz verdiğim küçük armağan. Üzerinde kabartma Güney Afrika amblemi bulunan bir zarfı alıp ona uzattı. Minnetimi hiçbir zaman ifade edemem bakanım. Manfred zarfı açtı. Yalnızca gelecek yıllardaki sadakatim ve çalışmalarımla size kanıtlamayı umuyorum. Kendi odasına döndüğünde Manfred zarfı açtı. İçindeki kağıdı yavaşça çıkardı. Her kelimesinin tadını çıkara çıkara yavaş yavaş okudu. Çeşitli suçlardan ömür boyu hapse mahkum olan Lothar Delarey'in affıyla ilgiliydi. Manfred kağıdı tekrar katlayıp zarfına koydu. Yarın bu kağıdı cezaevi yöneticisine şahsen sunacak, babasını elinden tutup tekrar güneş ışığına çıkarabilecekti. Ayağa kalkıp kasasına yürüdü, şifreyi çevirdi, ağır çelik kapağı açtı, üst rafta 3 dosya duruyordu. Onları alıp masasına getirdi. Birinci dosya askeri istihbarattan, ikincisi polis merkezinden, üçüncüsü de Adalet Bakanlığı'ndandı. Tüm ilgili arşiv kayıtlarından bu belgeleri çıkarttırıp masasına getirmek epey dikkatli planlama gerektirmişti. Beyaz Kılıç'la ilgili bütün belgeler bu dosyalardaydı artık. Hiç acele etmeden hepsini dikkatle baştan sona okudu. Bitirdiğinde vakit gece yarısını geçmişti ama bu dosyaların hiçbir yerinde kimsenin Beyaz Kılıç'la Manfred Delarey arasında bir ilişki kurmamış olduğundan emindi artık. Manfred Delarey başkasıydı. Olimpiyat kahramanı, altın madalyalı adamdı. Şimdi de Adalet Bakanı yardımcısıydı. 3 dosyayı alıp Dış odaya çıktı, kağıt parçalama makinesini çalıştırdı, her sayfayı tek tek makineye atıp öbür uçtan kıvrık iplikler halinde çıkışını seyretti. Makarna gibi. Bir yandan da dosyalardan neler öğrendiğini düşünüyordu. "Demek hain bir kadın var," diye mırıldandı. "Bana ihanet edildi. Bir kadın, genç bir kadın. Afrikaner dilinde konuşuyor. Her şeyi biliyor. Pretoria'daki silahlardan, dağda kurduğum tuzağa kadar. Bunların hepsini bilen bir tek kadın var." Zamanı gelince bunu ona ödetirdi. Manfred'in acelesi yoktu. Zaten pek çok hesaplaşma vardı yapacağı. Nice borçlar ödeyecekti. Dosyalardaki son sayfada parçalanınca Manfred odasını kilitledi, aşağıya indi, yeni siyah Ford sedanını park ettiği yere yürüdü. Binip arabayı Waterloo denilen kibar semte sürdü. Yatak odasına çıkarken Heidi'yi uyandırmamaya özen gösterdi. Karısı yine hamileydi. Uykusu çok değerliydi tabii ki. Karanlıkta yatıyor, bir türlü uyuyamıyordu Manfred. Düşünmesi gereken, planlaması gereken pek çok şey vardı. Kendi kendine gülümsedi. İşte sonunda iktidarın kılıcı bizim elimize geçti. Şimdi bakalım ezilen kim, yaptığını ödeyen kim olacak diye düşündü. Ayrım sonu. Kitabın sonu. Sayfa 559. Seslendiren Zeynep Füsun Kuzuoğlu.